Doğar Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu bölüm ilişki tavsiyeleri hakkında konuşacağız. Onun da dışında sosyal medya bizim için önemli bir konu biliyorsunuz. Çünkü ilişkileri, sosyal medyayı artık birbirlerinden ayırmak çok mümkün değil. Aslında bu bölümde neden ilişki tavsiyesi vermediğimi de anlatacağım. Böyle bir bölüm. Hazırsanız hadi bölüme geçelim. Dünyada neler neler oluyor. Zaten bu aşağı yukarı yani her zaman burada konuştuğumuz bir şey. Bugün de gündem epey yoğun. TikTok maceramı paylaşacağım sizinle yaklaşık. Yılbaşından beri bir ödev benim için TikTok. Instagram'dan bunaldığımı anlatıyorum. Her yerde bunu sürekli size maruz bırakıyorum. O anlamda özür dilerim. Ama kafamda çözmeye çalıştığım için sanırım ve henüz çözemediğim için bu kadar yansıtıyorum. Bir yandan da mesela geçen hafta bir bölüm yoktu. Bunun yani hem doğum günümde hem de beni iyi diyen, dinleyenler bilir. Bunu daha önce size paylaştım. Yılbaşından sonra, doğum günü sonra sevgililer günü bana bir şeyler olur. Anca Mart'a, Nisan'ı toparlarım kendimi gibi bir espri yapmıştım daha önce. Onun da sebebi bu varoluşsal sorular genellikle o dönemde daha bir şey oluyor. Yani ben ne yapıyorum, işte yaşıtlarım ne yapıyor, ben ne yapıyorum. Hani bu tarz sorular daha bir yoğun gelir. Yılbaşı da hep şeydir ya, yani yeni kararlı, öyle bir mentalitesi var yani yılbaşının. Tam onları düşünürken üstüne bir de doğum günü, işte 29 oldum, ne yaptım, ne yapmak istiyorum, ne yapmalıyım falan gibi sorular. Böyle beni birazcık açıkçası yoruyor. O yüzden içerik hazırlamak, kafamı toparlamak biraz zor olabiliyor. Bu dönemde neler düşündüm, yaşadım, okudum falan, şimdi bunları konuşacağız. Öncelikle Instagram'dan başlamak istiyorum böyle uzatmadan. İşte içerik bana çok samimi gelmiyor demiştim. Bir de miladını doldurmuş da olabilir. Şimdi böyle bir şey de var. Mesela Facebook'ta işte biz lisedeyken çok popülerdi. Yani ben üniversite sona kadar çok yoğun kullandığımı hatırlıyorum Facebook'u. Akşamları programınız yoksa Facebook'ta geçirirdiniz falan filan. Ondan önce başka şeyler vardı işte Yonca gibi. Ondan sonra ondan da önce ICQ falan, MSN dönemleri. Yani hep bir herkesin içinde bulunduğu bir şey oluyor aslında. Yani bu anlamda bunlar sadece sosyal medya değil de daha fazla insana yayılıyor. Çünkü önceden MSN'de ya da ICQ'da yani dayınız ya da ne bileyim işte tüpçünüz yoktu. Şimdi burada herkesle karşılaşabilirsiniz. Bu anlamda bir farklılık var belki. Bir de hayatımızı daha çok gösteriyoruz, daha detaylı. Bu tartışmaya açık tabii. Kimisi diyor ki benim istediğim kadar biliyorlar falan filan. Bunları hiç tartışmayacağım ben. Instagram'dan sıkıldım. Kendi kişisel hesabımı da kapattım zaten. Sadece podcast ile ilgili şeyleri post ediyorum artık. Burada da hani beni dinlemek isteyen zaten gelsin işte Spotify'dan, Apple Podcast'ten ya da Buzzsprout'tan beni dinliyor. Bir de kalkıp yani Instagram'a benim neler düşündüğümü falan çok yansıtmak istemedim. Bu arada bu arkada duyduğunuz sesler yağmur sesi. Yani böyle şey bir stüdyo kaydetmediğim için bu şeyi, podcast'i. O yüzden arada rahatsız edebilir, kusura bakmayın. Şimdi ben düşünüyordum. Ya bir değişiklik arıyorum açıkçası. Bu hani çok yüzeysel bir şey söyleyeyim. Kova burcuyla olmamla ilgili sanırım. Kova burcu olmamla ilgili. Sürekli bir yeni bir şey. Özellikle teknoloji ise konu. Ben değiştirmeyi çok seviyorum. Ocağın başından beri TikTok'tayım. Bir şey yüklemedim. Sadece anlamaya çalışıyorum TikTok'u. Çok ön yargılıydım bu arada. Yani ben TikTok'la ilgili en ön yargılı insanlardan biriydim. Nedense çok kötü şeyler düşünüyordum. Neyse sonuçta girdim işte bir hesap açtım. Sonra kendi meraklarım doğrultusunda hesaplar buldum. Bunların bazıları yabancı. İşte kimisi de Türk. Ve keyfine güvendiğim insanların hesaplarına girip onların hesaplarına baktım. Kimi takip etsem diye. Bir şekilde uydurdum kendime yani. Ve bu zaman aldı, yalan söylemeyeceğim. İlk girdiğimde baktığım şeylerle şu ankiler aynı değil kesinlikle. Hani karşıma çıkan. İlgimi çekmeyen şeyleri hemen unfollowladım. Çünkü o kadar fazla içerik var ki kalkıp böyle ay bu niye bunu yapıyor ki falan diye düşünecek vaktiniz bile olmuyor. Bunu bilerek mi yaptı? Çin. Biliyorsunuz TikTok Çin'den çıktı. Hatta Instagram'a bir savaş. Yani siz onu yapıyorsanız biz de bunu yapıyoruz diye çıktı. Politik olarak da Amerika'da yasaklanmaya çalışıldı özellikle Trump tarafından. Bu arada Trump da gitti. Bunu konuştuk mu sizinle hatırlamıyorum. Neyse bir teknolojik bir savaş oldu yani bu. TikTok ya da Instagram ya da neyse yani sadece eğlence araçları olmadığını aslında buradan anlayabiliriz. Neyse anladım ki TikTok'a içerik yüklemek gerçekten çok zor. Şimdi niye çok zor? Öncelikle 15 saniye gibi bir limitiniz olduğu için yani böyle kamerayı koyup 15 saniyelik bir video insanın ilgisini çekmiyor. O hızlı hareketler mesela işte yemek tarifleri ben hiç takip etmem öyle şeyleri, fenalık gelir bana. Ama TikTok'ta 15 saniyede işte bir saniyede soğan kesiyor, öbüründe baharatları atıyor, öbüründe ne bileyim üstüne yağ gel. O kadar pratik ki. Yani böyle izleyesim geldi ve sürekli yemek videoları kaydediyorum. Bir de öyle bir özelliği var. Bazı videoları eğer kullanıcı izin veriyorsa kaydedebiliyorsunuz. Bayağı iyi bir özellik bence. Özellikle dönüp bir daha bakmak istediğiniz bir şeyse. Ben TikTok'a içerik üretebilir miyim? Bunu hala bilmiyorum. Bir beceri gerektiriyor çünkü. Bu da aslında düşünülmüş bir şey. Çünkü Instagram'da yani hani bir ne bileyim fotoğraf editlemek bir beceri mi dersiniz? Tabii ki bir anlamda gerçekçi olması adına bir beceri. Ama hani onun dışında çok basit bir içerik üretim şekli aslında. Yani bir hikaye anlatmıyor, anlık bir şey gösteriyor bize. Ve bir tecrübeyi paylaşmıyor aslında. Zaten birçok insanın da duyuyorsunuzdur etraftan. İnfluencerlardan çok sıkıldık, çok mide bulandırdılar artık. Çünkü bir yerden sonra artık her firma belli popülaritesi olan kişilerle çalışıyor ya. Bu o kadar otomatik olmaya başladı ki bu şey işte ürünü tanıtan kişinin samimi olup olmadığını sorgulamaya başladık. Ve aynı zamanda çok fazla markayla çalışıyorlar. Hani bir hafta A kremiyle çalışıyor mesela atıyorum. İki hafta sonra onun rakip firmayla çalışıyor. Şimdi ben bundan ne anladım? Böyle baktığınızda bu sürdürülebilir bir şey değil aslında. Yani şu anlamda şimdi siz A'yı mesela aldınız ve bunlar pahalı şeyler yani. Hani bir yüz kremiydi bilmem neydi ya da atıyorum basit daha basit bir şey olsun ne olabilir? Yani bir saçla ilgili bir şey atıyorum ya da bir kıyafet yani. Siz bunu işte bu güzelmiş dediniz. Gittiniz ya da sipariş verdiniz neyse. 3 hafta sonra çok benzeri olarak şunu da beğendim diyor. Şimdi burada sonuçta maddi olarak da kısıtlamalar var. Bir şey var, sürdürülebilir bir şey değil işte bu yani. O yüzden sosyal medyayı daha farklı düşünmek gerekiyor. Mesela bu anlamda da TikTok'ta çok fazla içerik var. Bu yeni bir anlayış çünkü yani bir dönem bu özellikle son dönem markalar ve influencerlar çok fazla ani ve büyük büyümelere önem verdi. İşte o da ne demek? Bir sürü markayla çalışıyor. Bir gün bir şey koyuyor ya ertesi gün ya da akşamına farklı bir içerik koyuyor. Tüketici için de yani biz orada birer tüketiciyiz. Bir şey almanıza gerek yok bu arada. Çünkü satın alınan zaten orada takipçi sayısı. Hani sizin gerçekten bir ürün almanıza bile gerek yok. Siz ona baktığınız anda bir müşteri oluyorsunuz. Ve belki o sırada almıyorsunuz ama başka bir seferde hani artık o kişi üçüncüye, dördüncüye koyunca aslında alıyorsunuz bir yerde gibi bir durum var. TikTok'ta diyor ki hani insanlar çok kolay para kazandılar bu işten. Bunu farklı bir hale getirelim. Gerçekten yaratıcı olan kişi para kazansın. Tabii bir yandan da şöyle bir şey hatırlamak lazım. İyi niyetle başlıyor bunların hepsi ya da bir önceki problemi çözmek adına hani evrilme öyle bir şey ya bir sonrakinde o problemi çözmek adına bir şey yapıyorlar. Belki bu anlamda baktığımızda önce Instagram, sonra TikTok bu bir gidişat da olabilir tabii ki. Durum açıkçası böyle yani hani benim gözlemlerim. Şimdi anlattım ya hani TikTok düşünüyorum. Neler yapabilirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii başka içerik üreticilerine de bakıyorum yani özellikle burada konuştuğumuz konulara benzer. Hani insanlar ne yapıyor amaç? Biraz bilgi edinmek. Özellikle ilişkilerle ilgili ya da mesela beden olumlama ile ilgili ya da ne olabilir? Mesela hafif tombul kızlarla ilgili falan böyle çok içerik takip ediyorum. Orada genellikle anlatılan kişiler kendileriyle ne bileyim mesela nasıl barıştı ya da o süreçte neler yaşadı uzun uzun bunu anlatıyorlar ve böyle tek bir postta anlatmıyorlar. Yani birinci kısım diyor mesela. İkinci ve üçüncü kısım için beni takip edin diyor. Bir sürekliliği var yani işin. Bölüyorlar içeriklere. Bir de içerikler hiç bitmiyor TikTok'ta. Gerçekten yani bir giriyorsun mesela akşam yatmadan bakayım diye. Yani 2-3 saat çok rahat kaybolursun içinde. Hiçbir şey anlamadan. Bu enteresan yani dikkatli olmak gerekiyor. Her internette her şey için yani bu geçerli tabii ki. Netflix'te de yani oturup 8 tane şov üst üste izlerseniz 3 saat geçiyor işte. Neyse yeni olduğu için büyük ihtimalle zaten hani bir anlama şey var ya bende. Sonra fark ettim ki ilişki konusunda tavsiye içerikleri de çok fazla. İnsanlar bir şeyler yazıyor mesela yorum kısmına. Ama hani genel böyle hani birebir hikayeyle ilgili değil. Ve bunlarla ilgili genel olarak yardımcı olmak adına olduğunu düşünüyorum ben bunların. Kötü bir niyet aramıyorum tabii ki. Bir de dediğim gibi hani dünyanın her yerinden içerik gösteriyor. Ben İngilizce dilini seçmiştim. Eğer İspanyol diye seçseydim oranın içeriğini de gösterirdi. Ama başka bir dil bilmediğim için hani sadece İngilizce konuşulan içerikleri gösterdi bana. Bir de Türkçe. Belki farklı diller konuşsam mesela bu hiç aklıma gelmemişti. Çünkü çok konuşmaya dayalı da bir platform. Konuşma olmadan da ya da altyazıyla da bir şey anlatabilirsiniz tabii ki. Ama konuşmanın TikTok'ta önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Sonra ben bunu bayağı düşündüm. İlişki konu şeyine. Hani bakınca çok böyle ilgi çekici bir şey olabilir. Çünkü hani hafif bir dedikodu şeyi var. Hani bir de anlat bakalım falan vardır yani o hissiyat yani. Sonra genel olarak bunu arkadaşlarımızla, ailemizle ne kadar çok yaptığımızı düşünmeye başladım. Yani ben önce dedim yani evet belki ilişki tavsiyeleri gibi bir içerik olabilir. Ama biz bunu normal yani birebir konuşmada nasıl yaşıyoruz ya da terapistimizle nasıl bir ilişki var, bunu düşünmeye başladım. Şimdi ben çok, hani kendimden örnek vereyim, çok tavsiyeye uyan biri değilim. Ama tavsiye alırım. Hani genel olarak bir ön araştırma gibi düşünebilirsiniz. Orada yine kendi bildiğimi yaparım en sonunda. Ama fikir sorarım. Tabii fikir sormadan söylenen şeyleri de dinlemem bu arada. Kibarca bir şekilde, hani aslında ben bununla ilgili bir fikrini sormamıştım diye de söylerim. Bazen çok alışıyoruz çünkü, yani birileri bize bir şey sormadan, hani istemsizce yaptığımız bir şey ya da iyi niyetle iyi bir şey yaptığımızı sanarak yaptığımız bir şey. Kendimde de çok dikkat ediyorum. Yani biri eğer çok spesifik ve net bir şekilde bana sormadığı sürece bir tavsiye vermiyorum yani. Tavsiye vermek de zaten haddimi her türlü aşan bir şey bence. Çoğumuz için böyle yani. Bir, iki kişi arasında, bu bir aşk ilişkisi olabilir ya da iş ilişkisi olabilir, ne olduğunu bir kere zaten bilmiyoruz. İki taraf da hem olayı farklı yorumlayabiliyor, hem kendi geçmişlerinden dolayı, kendi yaralarından dolayı olayı çarpıtabiliyor. Hani objektif olmak da çoğu zaman, özellikle yani iki tarafı da çok etkileyen hassas bir durumsa, objektif olmak da çok zor. Ve en sonuncusu olarak da yani genelleme de çok rahatsız edici bir şey ve çok faydalı değil aslında. Bunun yerine kişi daha çok mesela duygularından ve düşüncelerinden bahsederek kendi kendine bir yerlere gitmeye çalışsa, biz de o kişiyi, aa öyle mi, peki şöyle mi, mesela soru sorarak yönlendirsek. Bu genellikle psikologların mesela yaptığı bir şeydir. Hani kişiye, hani bu arada şeyi de duydum daha önce, tavsiye veren psikolog. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bunu ben bilemem. Bunun hani senelerdir olan bir bilim sonuçta. Bunun bir olduğu yer vardır, olmadığı yer vardır eminim. Yani bunu bir psikoloğun ya da psikiyatrın çözmesi o tecrübeyle de bağlantılıdır muhakkak. Hani bu konuda şu an akıl yürütüyorum ve doğru bir şey değil aslında bu yaptığım. Böyle bir bilgim yok çünkü. Ama eminim iyi psikologlar ve psikiyatrlar bu anlamda eğitilip, hani ne zaman bunu söylemek, böyle bir süreçleri vardır büyük ihtimalle. Genellikle arkadaşlar aralarında çok yapar bunu. Ya da yakın aile bireyleri, sonuna da bir senin iyiliğin için lafı yapıştırılır. Yani o işte iyilik olmuyor galiba. Ve işte size diyorum ya, 2-3 haftadır bir şeyler düşünüyorum. Bunları düşünüyorum aslında. Bayağı uzun bir süreç. Resmen anlatırken yoruldum. Eğer bir şey yapacağım şimdi. Tempoyu bir sakinleştirelim. Biraz heyecanlandım galiba. Aslında şeyi fark ettim. Şimdi ben problemleri görsel olarak anlatmayı çok seviyorum. Mesela ortada bir problem var değil mi? Böyle birbirine girmiş ipler düşünün. Ve benim yapmaya çalıştığım şey bu ipleri birbirinden ayırmak. Önce dedim ki kendime, bir insan ilişkisinde yaşadığı problemi çözmek için hani ne yapmalı? Bunu düşünürken aklıma geldi ki, tabii bu benim düşüncem, bu bir ekol ya da bir şey değil yani. Hani bunu bu şekilde algılamayın lütfen. Kişinin yaşadığı ilişkiler, iş hayatı, iş hayatındaki ilişkiler, bunların aslında birer tane uzanan dal olduğunu düşünüyorum. Ve kişinin çözmesi gereken şey aslında ağacın gövdesinde. Yani bizim kendimizle olan ilişkimiz, kendi hikayemiz, kendi geçmişimizle olan yüzleşmelerimiz, anne babayla olan ilişkiler, toplumla olan ilişki, çünkü bu toplumun da bir tarihi var. Anne babanın da üstünde işte anneanneler, babaanneler ve oradan taşıdığımız şeyler var. Şimdi olay sadece de bu değil ama yani bunlarla barışırsanız falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bunun üstüne bir araştırma, entelektüel birikim, farklı bir dünya nasıl olur, farklı bir kültür nedir? Hani içine doğduğumuz şeyden de çıkmak. Gövdeyle ilgili bir sıkıntı var. Ve onun yansıması yani bir uzantısı ilişki dalında yaşanıyor. Belki öbürü arkadaşlık ilişkilerinde yaşanıyor. Çünkü ilişkiyi yaşayan benim. Ya bu dalın bir ucu bende, öbür ucu öbür insanda. O yüzden yapabileceğim tek şey tabii ki karşılıklı konuşularak bir şeyler çözülür. Ama bizim aldığımız cevaplar genellikle bizi ilgilendiriyor. Yani yine dönüp kendimizle halletmemiz gereken bir şey. Mesela bir konuda partnerimizle anlaşamıyoruz. Ve bana diyor ki ben bunu katiyen ve katiyen senin dediğin gibi yapamam. Diyelim bir şey işte. Şimdi benim için orada önemli olan ben buna ayak uydurabilir miyim, uyduramaz mıyım? Ya da tam tersi diyelim. Ben katiyen onun dediği şeyi yapamam. Gibi uzatılabilir bu örnekler. Bazen de hani hep burada konuşuyoruz ya, karşı tarafı değiştirmeye özellikle kadınlar olarak o kadar alıştırılmışız ki bu sanki bizim görevimiz gibi davranıyoruz. Öyle yaşıyoruz yani. Ayak uydurmamız lazım. Benim görevlerimden biri zaten onu idare etmek, onu el üstünde tutmak bu anlamda. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Şu anlamda herkesin hikayesinde işte bu farklı. Yani ben mesela atıyorum kendi partnerimin ailemle sağlıklı bir ilişkisi olmasına önem veren bir insansam bu konuda onunla ilgili yaşadığım şeyler benim için belirleyici bir faktör olacak. O ilişkinin devam etmesi adına. Ama şöyle durumlar da var tabii. Belki bir şans veriyorsunuz, yapabilir miyim diye ve onu görüyorsunuz. Zaten başka türlü ilişki olmuyor. Bu yüzden de hani evlenmeden önce bir süre kişiyi tanımak önemli. Yani çünkü evlenince bunları anlamak için biraz geç oluyor. Ama ilişki öncesinde bu anlamda onun için aile hayatı ne demek ya da bununla ilgili bir problem çıktığında nasıl çözülüyor bu olay? Bu aile olabilir, parayla ilgili olabilir, arkadaşlık ilişkileriyle ilgili olabilir. O süreçte problemler çıktıkça ki çıkacak, o problemleri karşınızdaki insanla nasıl çözüyorsunuz? Ve bazen çıkmaz sokak olabilir ya da hayal kırıklığı olabilir. Bu bir işte aldatılma olabilir, kandırılma olabilir, karşınızdaki kişi rol yapıyor çıkabilir. Umarım bunların hepsini evlilik gibi önemli bir kararı almadan fark edersiniz. Ve tabii ki hani bunları böyle güzel duygular hissederken, yüksek duygular hissederken anlamak biraz zor olabilir. O da sanırım biraz kişinin kendisini tanımasıyla alakası var. O tanıma sürecinde kendinizden emin oldukça kontrol daha az kaybediliyor ve kişi daha sakin kalıp hani evet ben bu insanı seviyorum ama gerçeklik de ne yani, çünkü Teoman'ın bir sözü var ya, gerçi Teoman'ın sözü mü onu bilmiyorum, güzel bedenlere istediğimiz kişilikleri koyuyoruz gibi bir şey vardı Teoman'ın, bu zaten bilindik bir şey de hani anlatmaya çalıştığım şey o, çoğu zaman bir hayal yaratıyoruz kafamızda ya da potansiyel görüyoruz. Onu da hep söylüyorum. Yani ben söylemiyorum ilk defa da. Tekrarladığım bir şey. Kimseyi potansiyeli için sevmeyin. Kimseyle de potansiyeli için beraber olmayın. İleride güzel bir şey olur, güzel bir şey evrilir. O çok ayrı bir şey. Ama o hayalle yola çıkınca ve işler istediğiniz gibi gitmeyince aslında orada işte yani siz kendinizi kandırmış oluyorsunuz. Karşınızdaki insan hiçbir zaman size öyle bir sözde bulunmuyor. Ya da belki bulunuyor. Öyle bir şey de olabilir. O zaman da yol kazası. Yani bunların hepsini tabii iyi niyet çerçevesinde konuşuyoruz. Yani karşınızdaki insan sizi bilinçli olarak kandırıyorsa, aldatıyorsa bunlar çok başka hikayeler. İki tarafında bu ilişkinin devam etmesini istedikleri bir senaryodan bahsediyoruz. Tabii bunu istediklerini söylemeleri de bunu böyle yaşadıkları anlamına da gelmiyor. Bunun içinde tek bir şey var, zaman ve sakin olmak. Böyle düşününce aslında bu son 10 dakikada konuştuğumuz her şeyi, problemleri bu şekilde çözünce bir anda problem olmaktan çıkıyor benim için. Bu ne demek? Benim derdim karşıdaki insanla değil aslında. Onunla tartıştım. Çünkü benim için atıyorum geçilmeyecek bir çizgiden bahsediyor bana. Ve o çizgiyi geçsem mi geçmesem mi diye atıyorum tartışırken ya da emin değilken ya da karar vermişsem eğer. Bu kısımdan çok emin değilsem karşı tarafla kavga etmeye devam ediyorum. Sorun yaşamaya devam ediyorum. Ama bazen de şöyle bir şey var. Bilincim ve mantığım bunu söyleyebiliyor ama ben bunu yaşayamıyorum. Yani ruhsal anlamda yaşayamıyorum. Daha orada değilim dediğimde bundan bahsediyorum aslında. Ruhsal olarak o cesareti gösteremiyorum. Yani bir yoksunluk çektiğim için atıyorum saygı görmediğim bir ilişkide kalıyorum. Ama aslında bana sorsanız ben bunları dile getirebiliyorum. Ama oradan ayrılamıyorum. Bu karşı tarafla ilgili de değil bu arada. Yani hani onu çok sevdiğimden falan değil. Bu Türk toplum derken kendi coğrafyamızdan bahsettiğimiz için böyle söylüyorum. Çoğu zaman bilinçli olarak mantıklı konuşsak da bir şekilde ayrılmaya cesaret edemiyoruz. Ya o insanların hani ne bileyim bizden daha iyi mi olduğunu düşünüyoruz yoksa buralar böyle çok yine psikologlarla, psikiyatrlarınızla konuşmanız gereken şeyler. Sizin için çok bireysel olan şeyler. Ben şimdi burada kalkıp çünkü kendinizi işte aşağılık kompleksiniz var dersem bu hiç doğru bir bilgi olmaz. Böyle şeylere de kulak asmayın. Çünkü yani tek bir kişi için böyle şeyler söylemek doğru değil. Birebir hani çözmeniz gereken bir şey varsa eğer mutlaka bir yardım alın. Ki çoğumuzun zaten bu anlamda destek alması gerekiyor. Evet, biraz pahalı, yani ücretleri yüksek servisler bunlar. Umarım ileride yani daha ne diyelim elverişli değil de daha çok insanın ulaşabileceği platformlar olur da daha çok insan bu tarz yararlı şeylerden faydalanabilir. Gelelim bizim sosyal mecralara. En son olarak Clubhouse diye bir şey çıktı, girdi hayatımıza. Ve böyle bir giriş yok gerçekten. Hani ben ilk cuma günü duydum. Hafta sonu çok vakit geçiremedim. Ama pazartesi akşamına böyle bir şey oldu. Yani böyle sanki tıklım tıklım benim üstümden bir şey geçmiş gibi hissediyorum. Sanırım daha çok ses üstüne olduğu için benim kendimi daha rahat hissettiğim bir yer. Hani bir anlamda da bu canlı yayın muhabbetlerine biraz yakın. Bir sürü insanla sohbet edebildiğiniz bir yer. Canlı olduğu için o an orada oluyor. Geri dönüp hani kontrol edebildiğiniz bir şey değil. Dönüp o sesli notu bir daha izleyemiyorsunuz. Ya da kim kiminle hangi odada bakamıyorsunuz. Yani bunlar o evrimin bir parçası aslında. Clubhouse aplikasyonunda Silikon Vadisi'nde, Amerika'da duymuşsunuzdur böyle teknolojik yeniliklerin çok yoğun olduğu, bir sürü işte bu teknolojiyle ilgilen girişimcilerin, yazılımcıların, mühendislerin falan hani bölgesinde yaşadığı, işe gittiği bir yer, bir sürü orada kampüsler falan var. Oradan çıkan iki siyahi, biri kadın, biri erkek, girişimci ve bunlara asıl fintech diyorlar. Hani bu girişimciliğin de bir şeyi yani. Özellikle siyahi komünitelerin çok yoğun olduğu, zaten yabancılara girerseniz orada göreceksiniz. Bir sorunu çözmek adına aslında yapılan bir şey. Hani önceki sosyal medya platformlarının hatalarını ya da eksik taraflarını, hep böyledir çünkü yani, bir öncesinde olmayanı bir sonrakinde, ama tabii ki mükemmel yok. Şimdi daha çok yeni olduğu için heyecanlıyız. Ama TikTok'ta da, Clubhouse'da da ya da sonrasında çıkan ne bileyim mikrofonda da, atıyorum yani şu an bir şey yok da, bir şeyler çıkacak çünkü insan ihtiyaçları değişiyor. Çünkü koşullar değişiyor. Belki mesela insanların Clubhouse'a bu kadar meraklı olma sebeplerinden biri uzun süredir sohbet etmiyor olmayışımız. Benim için geçerli değil tabii ki bu, ben sürekli konuşuyorum ama şey anlamında söylüyorum. İkili şey çok başka ya yani. Öyle bir dönemde başlattılar ki, tabii bunun Covid'le ne kadar alakası vardı çok emin değilim, o kadar incelemedim. Ama çok doğru bir zamanda girdiler bence piyasaya. Önemli bir şey yani bu, özellikle bir bu anlamda büyük bir yatırım yapıyorsanız. Bunlar enteresan konular, ilgimi çekiyor. Sizinle de elimden gelebildiğince paylaşıyorum. Bu hafta yani biraz ilişki konuştuk, biraz sosyal medya konuştuk. Umarım keyif almışsınızdır. Ben yine düşünüyorum başka mecralarda ne yapabiliriz diye. Bu hani bir yolculuk sonuçta, değer verdiğim, önem verdiğim için geliştirmek istiyorum bir anlamda. Bu haftalık bu kadar. Eğer mektuplarınız olursa zorkadınpodcast@gmail.com'a atabilirsiniz. Okumaya devam ediyorum ben mektupları. Onun dışında daha ufak tefek farkındalıklar için farkettim.com'a yazabilirsiniz. Çok kitap okumadım bu ara. Yalan yok. Daha çok diziler falan, o şekilde gidiyoruz. Bugün dizileri de konuşamadım sizle. O da bir sonraki haftaya kalsın. Bir de birkaç stand-up var size konuşmak istediğim. Şimdi bu kadar. Umarım keyif aldınız. Haftaya umarım başka bir bölümle, başka bir konuyla ya da konularla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.